Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogilan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Canınız sıkkın biliyorum. Muhtemelen günaydın çok güzel bir gün bugün diyen insanlar da muhtemelen dünkü geceki gelişmelerden haberdar değiller. Çünkü dün sabah burada Gezi iddianamesi üzerindeki oluşturulmuş gerçekten saçma sapan bir iddianame olduğunu herkesin bildiği, herkesin gördüğü, herkesin anlam verebildiği bir iddianameydi. Onun üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda dün öğleden sonra mahkeme Gezi davasında yargılananların tümü için beraat kararı ve ayrıca 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında da tahliyeye hükmetti. Çok büyük bir sevinç yarattı. Hepimiz için çok büyük bir sevinç yarattı. Haklı olarak çok sevindik. Çünkü böyle saçma bir şey yaşanırken, böyle saçma bir şey ortadayken, insanların tutup bir şey anlatmaları için bir zemin yokken özellikle biz tamamdır işte ya bu kadar iyi oldu devam edecek derken üzerinden çok fazla zaman geçmeden bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Ve denildi ki açıklamada birazdan onun da üzerinde duracağız. Osman Kavala hakkında devam eden başka bir soruşturma ile ilgili ki soruşturma düşünün bakın bu soruşturma 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla alakalı o soruşturma ile ilgili gözaltı kararının verildiğini söyledi. Yani başka bir suçtan da soruşturulduğu için gözaltının devamına karar verildiği söylendi. Oysa şimdi açıp size göstereceğim bunu. İçinde o kadar büyük bir hukuksuzluk var ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın duyurduğu o basınla da paylaştığı müzekkerede o kadar ciddi bir hukuksuzluk var ki bunun neden yapıldığını konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri yayını paylaşacaklar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Sosyal medyada insanları çağıracağız ve diyeceğiz ki gelin biz Türkiye'yi, bugünü, günümüzü konuşuyoruz. Hepimizin gününü kutluyoruz. Peki. Nasıl bir şeyden söz ediyoruz? Şöyle, muhtemelen çoğunuzun dikkatini çekmedi ama dünden beri defalarca aynı müzekkereyi okuyup duruyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün yani 18 Şubat tarihinde beraat kararlarının açıklanmasının ardından yaptığı duyuruda bir basın açıklaması diyor zaten. Çok kısa, 3-4 paragraflık bir şey. Bakın size bir cümle okuyacağım ve diyeceğim ki içinizde hukukçular da var. Yani sadece hukuk fakültesini bitirmek anlamında değil, gerçekten hukukçu olanlar var. Bu yayını izleyen çok fazla sayıda siyasetçi var. Lütfen hepimizin dikkati aynı yerde olmalı. Çünkü bugün hani kıyaslanıyor ya, hatta bazı siyasiler şunu hatırlattılar. Bir dakika, bakın burada verilen bu dandik karar bir dönem Zekeriya Öz ve benzer FETÖ savcılarının yaptıklarından farklı değildir diye. O kadar büyük bir iddia kurulabilir mi bilmiyorum doğrusunu isterseniz ama şu cümleye çok dikkatinizi çekiyorum. Kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19.2.2019 tarihli iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Şubat tarihli kararıyla hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala'nın tahliyesine karar verilmiştir. Bakın arkadaşlar burada bir başsavcının duyuracağı şeyin içinde beraat kararı verildikten sonra yapılıyor bu duyuru. Dikkatinizi çekiyorum bir kez daha. Bu duyuru beraat kararı verildikten sonra yapılıyor. Ama ısrarla vurgulanan şey dikkatinizi çekiyor mu? Eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında. Bir dakika ya hukuk ne işe yarıyor o zaman? Bu adamlar hangi davadan beraat ettiler? Artık bu cümleyi kurma şansınız yok Sayın Savcı. Artık bu cümleyi kuramazsınız siz. Çünkü onlar beraat etmiş insanlar. Yani üzerlerine atılı bu suç var ya, bu eylem isnadı. Bu geçersiz. Bitti bu. Siz bunu kuramazsınız. Yaptığınız hatırlatma, kamuoyuna aslında bir duyuru. Biz Bu eylemin bu taraflarca planlandığı konusunda hala fikir sahibiyiz. Bizce hala bunlar yaptı demek bu. Ve hukuksuzluğun dibi olan nesil metin asıl budur. Herkesin dikkatini çekmesi gereken yer budur. Çünkü bugün konuşacağımız bireysel nefretin devlet aklının önüne geçmesi hikayesi budur. Dün mahkeme 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararını açıkladıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir açıklama yapıyor. Ya bunu söyleyemezsiniz ki. Bırakın bir hukuk devletini. Dünyanın herhangi bir dandik yerleşiminde bile bu cümleyi kuramazsınız. Beraat etmiş, bitmiş bir davadan bahsediyoruz. Kuşkusuz şunu söyleyebilir insanlar. Bir dakika, daha istinaf aşaması var. Savcı üstelik ağır ceza isterken, yani ağırlaştırılmış müebbet talebiyle ve bir kısım sanıklar hakkında da 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası isterken bunun istinaf aşamasını düşünebilir. O başsavcının işi değil, o devam eden mahkemenin işi. Orada zaten mahkeme için böyle bir hüküm kurulduktan sonra istinafa gidip gitmeyeceğine savcı karar verecek ama burada hatırlatılamaz. Siz burada kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani bu insanlar beraat etmiş olabilir ama aslında bunlar suçlu diyorsunuz. E o zaman mahkeme niye var? Niye var mahkeme? Söyleyin hadi. Niye insanlar duruşmalara çıkıyorlar? Siz kesin cezayı. Zekeriya Öz öyle yapıyordu. Siz kesin cezayı, istediğinizi istediğiniz yere yollayın. Ama 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına saygı duymadığınızı da söyleyin o zaman bir hukukçu olarak. Bir cümleye böyle başlayamazsınız siz. Çünkü bu duyuru haksızlığın temeli. Siz insanların kafalarına girmeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu soruşturma kapsamında eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren şüpheliler. Bir dakika ya. Bitmiş bir davanın ardından neyi anlatıyorsunuz? Defalarca Fethullah Gülen terör örgütü bu stratejiyi uyguladı Türkiye'de. İnsanlarla ilgili hatırlayın yapılanları, fotomontajları, dandik video görüntülerini, arkadan çekilmiş görüntülerle yaratılan algıları bu kesin o. O bak arkadan tam belli olmuyor ama o denilen algıları. O günden Ferhat Sarıkaya'yı hatırlayın mesela. Verdiği kararları, yaptığı eylemleri, sonra kaçarcasına Ankara'ya gelip yerleşmesini. Bunları hatırlayın. Ortada bunlar varken nasıl söyleyebilirsiniz böyle bir şeyi? Bitmiş bir davanın ardından. Şimdi kuşkusuz içinizden pek çok insan, kafası çalışan herkesin düşünebileceği bir şey bu. Diyecek ki bir dakika ya bu yeni değil ki 5 ay önce de Selahattin Demirtaş'a yaptılar. Doğru. 5 ay önce de Selahattin Demirtaş'a yaptılar aynı şeyi. Niye? Çünkü ortada dönülmesi gereken bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Yani hem Demirtaş kararında hem Kavala kararında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini suçlayan ve bu insanların yargılanması adil değil, serbest bırakmak zorundasınız diyen kararların arkasına dönülebilmek için yapılmış bir şart kurnazlığıdır bu. Selahattin Demirtaş'a da aynı şey yapıldı. Neden? E artık tutar bir yanı yok. Mecbursunuz, serbest bırakacaksınız. Hakkında devam eden başka bir soruşturmayı göstereceksiniz. Ama burada bu yapılan ilktir. Dikkatinizi çekiyorum hepinizin. İlk kez suçluluk zanlı bırakılmaya çalışılıyor bir başsavcılık müzekkeresinde. Bir basın açıklaması ya, bu sıradan bir basın açıklaması. İnsanlara niye bunu duyurursunuz siz? Ben size söyleyeyim, çünkü aklınızın dibinde bu insanlar hala suçludur fikri var ve insanlar da buna inansın istiyorsunuz. Ama mümkün değil, kusura bakmayın. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi dün kararını verdi. Bayılmıyor musunuz? Duruşmanın savcısı onu zaten istiyorsa istinaf mahkemesine götürecek. Ondan sonra devam eden aşamasını da göreceğiz gerekirse. Ama burada asıl olan hikaye, bunu buraya yazamayacağınız. Şimdi gelin bugün sadece şunu konuşalım biz. Dünkü Gezi davası kararının çok ötesinde bugün yayına başlık olarak anlatmaya çalıştığım bireysel nefretin hukuku Türkiye'de nasıl yok ettiğini konuşalım, olur mu? İster misiniz? Çünkü hepimizin aslında temel dayanak olarak alması gereken şey adalet, hukuk sistemi, Türkiye'deki adil yargılama sistemi. Eğer gerilerse yaşamımızın ne noktaya geldiğini biz gördük. 15 Temmuz darbe girişimiyle yaşadık bunu. Çünkü adamlar artık o kadar gemi azıya almışlardı ki Fethullahçılar, Türkiye'dekiler. At oynattıkları için Türkiye'de 12 Eylül 2010 referandumunda bir grup yalaka yetmez ama evetçinin de desteğini aldıkları için Türkiye'de her şeyi, hukuk standartları buraya geldi diye şişirerek hepimizin gözüne sokarak istedikleri gibi at oynatıyorlardı. İstediklerini yapıyorlardı. Düşünün, Düşünün, Hrant Dink'in katili, o gün Samast, polislerin, özel harekatçıların, jandarmaların arasında fotoğraf çektiriyordu. Niye? Hepsi çok iyi biliyordu ki başlarına hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir şey olmayacak onlara. Ortaya çıkanlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bakın 2016'nın 15 Temmuz'undan beri Türkiye'de binlerce yargı mensubu adalet sisteminin dışına çıkartıldı. Ve denildi ki bu adamlar Fethullah Gülen terör örgütünün üyesidir. Eyvallah. O zaman şimdi sorum şu. Daha geçen hafta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün burada sözlerini okudum size. Dedim ki Abdülhamit Gül'ün bu söylediklerini ciddiye almak zorundayız. Niye? Bir Adalet Bakanı bunu niye söyler kardeşim? Sistem zaten senin elinde. Sen yürütüyorsun. Ama sen bile yargıdan şikayetçisin. Demek ki bir bölünme var. İstanbul grubu diye bir şeyden bahsediliyor. Ve bu grubu öne çıkartan biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın yazarlar. Onlar söylediler. AKP içinde bir savaş var. Nedir o savaş? Abdülhamit Gül yargının bağımsız işlemesi AKP'ye zarar vermeyecek şekilde. Çünkü bu çok ciddi zarar veriyor. Ben yayının sonunda söyleyeceğim, başında söyleyeyim. Türkiye'de adil olmayan yargılama sistemi evet iktidarınızın sonunu getirmeyecek. İstediğiniz gibi at oynatacaksınız. Ama bu iktidarın bitişi tam da demokratik yoldan, gecenin köründe pazara çıkanlar yüzünden olacak biliyor musunuz? Açlık yüzünden, işsizlik yüzünden olacak. Sandığa bu yüzden gömüleceksiniz. Bunu baştan söyleyelim de devamını sonra anlatalım. Abdülhamit Gül bunları anlattıktan sonra denildi ki burada hani daha önce Ahmet Davutoğlu'nun adlandırdığı pelikancılar bilmem ne bir sürü isim var. Bir sürü gruptan bahsediliyor. Ama bu insanların yargıda bir direniş sergilediğini AKP'li yazarlar yazmaya başladılar. Niye? E partinin ilerleyemediğini görüyorlardı. Kafası çalışan herkesin görebileceği bir şey. Yiğit Bulut'a ben hiçbir partiye yakın değilim açıklaması yaptıran neyse, Nihal Bengisu Karaca'ya, Osman Kavala'ya yapılan olmadı dedirten neyse, işte bu. Şu anda yaşanan şey. Ama bunun sonu AKP için kuruluşunda bahsettiği o 3Y'den falan söz etmiyorum. Geçin onları. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar falan buraya kadar batmış durumda çünkü. Ama bunun çok daha ötesinde bir temel gerçek var. Evrensel hukuk normlarından ayrıldığınız anda sizin zaten yerin dibine geçmiş olan dış politikanız da zarar görüyor. Niye? Sıfır dosta gelmiş durumdayız şu anda Türkiye'de. Bakın dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Moskova'da devam eden İdlib görüşmeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Dedi ki masada bizi tatmin eden bir zemin oluşmadı. Şu an için ortaya çıkan belgeler bizim için mutluluk verici değil. Yani bir işe yaramıyor. Sadece bununla kalmıyor ki. Aynı şeyi Irak'ta yaşıyoruz. Burada aylar önce ortak akıl içinde çıkartıp söylediğimiz şey şu anda Türkiye'nin temel gerçeği haline gelmiş durumda. Türkiye bölgesinde, Orta Doğu coğrafyasının içinde de temel uzlaşmazlıklar yaşıyor. Rusya ile yaşadığımız S-400 durumu, Amerikalılarla yaşadığımız F-35 krizi, Patriot krizi, hepsi öyle bir noktaya geldik ki her şey birbirine bağlandı şu anda. Ve aradan bir tek zincir çekiyorsanız olduğu gibi kolye kopuyor ve bir daha bağlama şansınız yok. Siz uluslararası camiada bu kadar sıkışmış durumdayken bir de üstüne çıkıp böyle saçmalıklar yaptığınız zaman kabul edilebilirlik durumunuz ne hale geliyor? Vallahi benim tanıdığım Abdülhamit Gül bunu çok rahat görebilecek zekada bir adam. Biliyor. Yani bu hukuka çok inanır olmak gerektiren bir şey değil arkadaşlar. Önce bir kafaya onu sokalım. Temelden, gönülden hukuka bağlı olmayı falan gerektirmiyor. Hani bugün yıllar sonra çıkıp Abdullah Gül'ün dün Karar Gazetesi'ne verdiği röportajı eleştirirken söyledim ya size, o gün bunlar yaşanırken neredeydiniz diye. Geçmişin Adalet Bakanlarına bakın. Aynı uyarılar onlara da yapıldı. Bugün ayrılıkçı, tırnak içinde AKP'nin ayrılıkçı hareketlerinin içinde yer alan Sadullah Ergin 12 Eylül 2010 referandumu ile ilgili defalarca uyarıldı. Defalarca. Ben o günün gazetecilerinden biriyim. Yüz yüze bile söyledim ben kendisine. Sadece ben değil ki. Sadece ben değil. Yüzlerce insan söyledi. Ama hiçbir işe yaramadı. Hukuka inanmak. Hukuka inanmayı nasıl tanımladığınızla alakalı bir şey bu. Ama size demin okuduğum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı basın açıklaması hukuka inancın olmadığını gösteriyor. Bir beraat kararının üzerine insanlarla ilgili bu cümleyi kuruyorsunuz siz ya. Ve şimdi geldiğimiz yer. Dışarıdan nasıl göründüğümüz odur budur, geçin bunları ya. Artık belli ki bugünün iktidarının çok umurunda değil. Daha doğrusu çok umurunda da yapabileceği çok bir şey olmadığının farkında sanırım. Şöyle söylüyor sadece. Ya en azından günü kurtaralım. Ama böyle gün kurtarılmıyor ki. Günü böyle kurtaramazsınız. Mümkün değil. Çünkü yapılan eylemlerin, işlerin hepsini alt alta koyduğumuz zaman bunun tek örnek olmadığını görüyoruz. Biz sadece şunu söylemeyeceğim. Daha önce T24'te verdiği röportaj ki burada konuşmuştuk Osman Kavala'ya. Cezaevine yolladığı sorularla bir röportaj yapmıştı Şirin Payzın, hatırlayacaksınız. Ve orada aynen bugünü öngörerek söylemişti. Benim için başka bir dava hazırladıklarından eminim ben. Buradan beraat etsem de başka bir şey çıkacağını biliyoruz. Biliyoruz. Biz bunların hepsini televizyon ekranında gördük. Bunları onun yanına bırakmam gerek insanlar tehdit edildi ve o insanların şu anda ne yaşadığını görüyoruz. Hepsini. Mehmet Ali Allabora'yı görüyoruz. Can Dündar'ı görüyoruz. Hepsini görüyoruz. Ve biz bunları yaşarken, biz bunlardan bahsederken, kusura bakmayın bu arada burada bir sıkıntı oldu onun için uğraşıyorum ama biz bunların hepsini yaşarken ortada başka bir gerçeklik var. Bu insanların tamamı televizyon ekranlarından tehdit edildi. Ve denildi ki bir dakika bu yaşananları onun yanına bırakmam. Oysa mesela Can Dündar kararından bahsedelim, MİT tırları haberi. Yargılamanın geldiği noktada yapılan haberin ne olduğu hala ortada. Haber. Belgenin, evrakın kimden sağlandığından söz etmiyorum. Haberden söz ediyorum size. Aynı şekilde Alabora kararında. Dur şunu şutlayayım da bir dakika. Şuradan şutlayalım, rahat devam edelim. Haberin niteliğine bakıldığı zaman insanlar ikinci bir cümle kuramıyorlar ki. Bu kadar. İkinci bir cümle yok. Sadece bu kadar. Sadece bu değil ki. O günden bahsederken, Gezi'den bahsederken Mehmet Ali Alabora bu ülkede can güvenliği olmadığını söyleyerek gallere gitti, yerleşti. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? Evet, takvimi unuttuk. Ya kusura bakmayın, ben bugün yayın için hazırlanırken çok fazla şey okumak zorunda kaldım ve son dakikaya kalmış olan çok fazla şey vardı. O nedenle Mehmet Ali Alabora bu kararı alırken, yurt dışına giderken yaşadığı can güvenliği sorununu, hayır canım öyle bir şey yok, o da abartıyor diyebilecek kimse var mı içinizde? Ama bu insanların tamamı televizyon ekranlarından tehdit edildi. Hepsi, hepimiz, hepiniz. Açıkça söylendi, %50 evlerde zor tutuluyor. Evlerinde zor tutuyorum %50'yi diye. Bakın bugün Türkiye'de oluşturulan kin ve nefret ortamı var ya, o kadar abuk bir yerde ki artık. Dün bu karar çıktıktan sonra, ya adını söylemekten aciz, artık o dinden o dine geçerken başı dönmüş. Gerçekten Türkiye'de nasıl kamuoyu önderi olduğu bilmiyorum, anlamıyorum ama Tuğçe Kazaz bile çıkıp insanları tehdit edebildi açık açık. Niye? O da çok iyi biliyor ki başına hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir şey gelmeyecek. Olacak hiçbir şey yok. Manyağın teki sabahtan akşama ağzından salyalar saçarak insanlara hakaret ediyor. Bu ülkenin kurucusunu Atatürk'e ana avrat sövüyor. Niye? Çok iyi biliyor ki başına bir şey gelmeyecek. Adaletin bu kadar yok olduğu bir zeminde ülke sadece bir insanın neden hoşlandığından, neden hoşlanmadığından bahsediyor. Çünkü hayat o koridorda ilerliyor artık. Kalanı yok. Gerçekten yok. O insan neyi seviyorsa, Tayyip Erdoğan neyi seviyorsa orada hüküm kuruluyor. Neyi sevmiyorsa orada. Yalan. Hiçbir önemi yok. Bu ülkenin Çalışma Bakanı 2 gün önce çıkıp dedi ki Türkiye'de uygulanan asgari ücret Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğundan daha önde. Bakın bu düpedüz bir yalan. Çarpıtma falan değil. Düpedüz bir yalan. Üstelik bu cümleyi kurarken bakan da biliyor yalan olduğunu. Niye? Ya Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi diye bir yer var. Burada daha önce sizinle verilerini paylaştım. Verilerin hepsini paylaştım ve anlattım. Ve oraya bakıyorsun. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi içinde, euro içinde değerlendirdiğin zaman ya biz 22 ülke içinde sondan 3.'yüz. Bizden kötü olan 2 ülke var sadece. Hani pek çoğundan daha iyiydik? Yani Litvanya'yı ve Bulgaristan'ı geçmek başarı mıdır? Elbette değil. Elbette değil. Ama sadece bu değil sorun olan. Bu yalanların rahatça söylenebilmesi, herkes gönül rahatlığıyla yalan söyleyebiliyor. Çatır çatır anlatabiliyor. Türkiye'de ekonomik gerçekler çarpıtılıyor hepimizin gözünün önünde. Bakın bir ekonomist olarak ben çıkıp diyorum ki hayır kardeşim öyle bir şey olmaz. Bu dediğin yanlış. Böyle bir ekonomi teorisi yok. Ekonomik gerçekleşme de yok. Bırak teoriyi, pratikte de yok yeri. Ama ülke olarak duvara çarpana kadar serbest uçuşta gidiyoruz. Öyle çarpıtılıyor ki. Yani temel gerçeklikler Türkiye'de doğruluk, dürüstlük, evrensel gazetecilik ilkeleri açısından bizim sorguladığımız şeyler biri tarafından sorgulanamaz olarak konuyor bir kenara. Niye? Bakın çok basit ya. İki gün önce Hürriyet gazetesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Antarktika'daki Türkiye'nin bilimsel araştırma grubuna katıldığını, 45 günlük bir seyahate dahil olduğunu okuduk burada. Ya arkadaşlar, biz burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çalışmalarını aksattı aksatmadı tartışmaları eşliğinde 2 günlük Bodrum tatili için linç etmedik mi ülkece? Ya nüfusunun 3'te 1'i artık Suriyeli olmuş. Çok ciddi bir mülteci problemi olan Gaziantep'in belediye başkanı yok ortada. Ve haberin içinde benim gibi takıntılılar dışında çok kimsenin dikkatini çekmemiştir muhtemelen ama orada bir cümle var Fatma Şahin'in söylediği. Beni Mustafa Varank aradı diyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Ve dedi ki seni bu heyete dahil edelim mi Fatma Hanım? Bir dakika ya, o heyetin parasını kim ödüyor arkadaşlar? O heyetin parasını kim ödüyor soruyorum size ya. Fatma Şahin cebinden mi gidiyor Antarktika'ya? Yo. Peki Fatma Şahin orada yaptığı bilimsel çalışmaların mesela Antep'in özel biberinin Antarktika koşullarında işe yarayıp yaramadığı gibi bir inceleme yapıp Antep'e dönüp bununla ilgili bir enstitü falan mı kuracak? Elbette hayır. O zaman niye gidiyor? Bakın Türkiye bunu tartışmıyor. Bu o kadar sıradanlaştı ki. O kadar sıradanlaştı ki. Sadece bu. Sadece bu. Bu kadar. Ben istiyorum. Ben seviyorum. Ben dahil ediyorum. Var mı bir sorun? Var. Ha söyleyemezsin. Niye? Söylediğin zaman adalet diye karşına diktiğim şey herkesin canını yakar. Niye yaksın ki? Burada bu kararın yanlışlığını mutlaka savunmak zorundayız. Ya insanlar gerçekten buna dikkat etmiyorlar artık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yapıyor. Açıklamanın kendisi suç niteliğinde ya. Suç niteliğinde. Beraat etmiş insanların üzerine yeni bir atılı suç ekleniyor. O insanların bitmiş o suçla ilişkisi artık. Siz onu hatırlatamazsınız. Sizin burada duyurmaya çalıştığınız şey devam eden bir soruşturmanın içinde Osman Kavala'nın gözaltına alınacağı değil mi? Evet, o kadarını duyurun o zaman. Niye siz böyle bir hatırlatma yapmak istiyorsunuz? Çünkü herkes çok iyi biliyor ki bu ülkeyi tek başına yöneten kişinin istediği şeyler oluyor, istemediği şeyler olmuyor. Ama tuhaf bir biçimde yaşanıyor bunlar. Bakın dün Türkiye'de bir sene öncesinde konuştuk. Bunun söylentisi bile ayıp. 21. yüzyılda böyle bir şey konuşmak bile utanç verici diye başladık ya yayına. Darbe söylentilerinden bahsettik. Dün Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağız dolusu hakaret ettikten sonra bir birlik çağrısında bulundu. Ve bu birlik çağrısı sadece Türkiye için, Türkiye'de siyaset için değildi. Siyasetin her alanıyla birlikte aynı zamanda insanların da o birliğe dahil olması gerektiğini söyledi. Dedi ki bir dakika ya biz ayrı şeyler düşünüyor olabiliriz sanki bizim burada programın açılışında yaptığımız konuşma gibi. Bir dakika ya biz ayrı şeyler düşünüyor olabiliriz o farklı. Tamam ama hepimiz birbirimize anlayışlı yaklaşmak zorundayız. Tam da burada konuştuğumuz şey işte. Tam da burada konuştuğumuz şey. Anlayışlı yaklaşacağız. Eyvallah. Anlayışlı yaklaşacağız. Sizin söyledikleriniz? Daha bundan bir sene önce dile getirdiğiniz ağır gerçekler, ülkeyi tek başına yöneten insanlarla ilgili sözleriniz. Dur canım ben seni kenara alayım da sen rahatla. Ülkeyi tek başına yöneten insanla ilgili sözleriniz. Nasıl oldu bugün? Nasıl bunları konuşabiliyorsunuz siz? Hadi siyaseten bunları yaptınız. Tamam da hukuki gerçekleşmeler konusunda bir şey söyleyecek misiniz? Ya bu ülke öyle bir 15 Temmuz darbe girişimi araştırması yaşıyor ki işin geldiği noktada at izi it izini bırakın araya sinek izi falan karıştı. Ve insanlar zaman zaman diyorlar ki onu bırak asıl şuna bak. Niye? Niye? Niye ona bakmak zorundayız biz sadece? Yaşanan bir hukuksuzluğu konuşmak evrensel hukuk normlarında mümkün değil mi? Evet, içinizden pek çok insan. Bunu açıkça kendinize de söyleyebilirsiniz. Söyleyin de bence. Osman Kavala'dan hoşlanmıyorsunuz. Yazılanlar, çizilenler, Soroslar, otlar, çöpler falan. Ya arkadaşlar, hiç şunu düşünmüyor musunuz? Bu ülkeyi tek başına yöneten insan bundan çok değil, 12-13 sene önce çıkıp dedi ki ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım. Çok özür dileyerek soruyorum ama Büyük Orta Doğu Projesi'nin finansörü kimdi? Yani sana göre Soros, bana göre Soros diye bir değerlendirme olabilir mi? Açık Toplum Vakfı. Eğer bunun destekçisiyseniz, hoşlanıyorsanız ya da hoşlanmıyorsanız bunlar sorun değil. Ama bizim burada konuştuğumuz kim olduğundan bağımsız olarak bir tutuklunun durumu, hani hep söylüyoruz ya, haklının yanında durmak zorundayız kim olduğuna bakmadan diye. Adalet de öyle. E o zaman şimdi biz bize yakın olmayanları, sevmediklerimizi ayırdığımız zaman adaletin gerçekleşme şansı var mı? Yok. E siz 5 ay önce Selahattin Demirtaş'la ilgili bu karar verildiğinde gözaltı bitmedi, hatta tutukluluk hali devam edecekti. Pek çok insan için için sevindi bu ülkede. Yalan mı? Ama bakın, gelinen noktada aynı insanlar bu kez Osman Kavala'ya üzülmek zorunda. Yarın bir başkası olacak. Ve hepimiz bal gibi biliyoruz ki bunun adaletle bir alakası yok. Nereden biliyoruz? E yaşananları biliyoruz. Wright Brunson davasını biliyoruz. Burada konuştuk ya. Öyle bir süreç izlendi ki Wright Brunson davasında. Donald Trump Amerika'dan tehdit etti ve açık cümlelerle hepimizin göreceği, hani bunlar gizli telefonlarla falan olmadı, ekonomini al aşağı ederim senin dedi. Tak diye söyleneni şak diye yaptık ve adam bir uçakla deparladı gitti. Sadece onunla da kalmadı. Orada bir tören düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için dua etti. Onu takdis etti. Ve ondan sonra hep beraber biz dedik ki bir dakika ya, bu adamla ilgili ne söyleniyordu? Casus değil miydi bu? Daha bunun, bu sözlerin üzerindeki duman tütmesi bitmeden Deniz Yücel için yaşadık Türkiye'de. Ya hakkında verilmiş tutukluluğunun devamına kararı adamın elindeyken kendi söylüyor bunu. Binali Yıldırım bir Almanya ziyareti yaptı. Angela Merkel'le bir görüşme. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada hepimizin duyduğu sözler. Yargının bir adım atacağına inanıyorum, olumlu bir adım. Niye? E Merkel tehdit etti. Çok açık tehdit etti hem de. Avrupa Birliği adına tehdit etti üstelik. E bizim, demin bir izleyici yazdı. Biz televizyon ekranında ne duymuştuk? Bu can bu bedende olduğu sürece o şahıs gidemez. Ne oldu? Ne oldu soruyorum size. Binali Yıldırım Türkiye'ye döndü. Onunla birlikte adeta Türkiye'ye bir uçak geldi. Sadece bu değil ya. Ya bizim Almanya Büyükelçimiz. Adam toparlandı, bulundu, getirildi. Apar topar Deniz Yücel avukatından tutukluluğunun devamına kararını alıp okuduğunu söylediği cezaevindeki hücresinden bir anda çık çık çık çık çık diye dışarı çıkartıldı. Tesadüfen bir uçak onu bekliyordu ve binip Almanya'ya gitti. Bugün köşeleri, gazete köşelerini işgal eden pek çok dalaksızın, hani şimdi çıkıp diyorlar ya, bir dakika, devletlerin ayrı hukuku vardır. Ben de tam onu anlatıyorum işte. Artık devlet aklı falan yok. Bir kişinin nefreti var Türkiye'de. O kişi Tayyip Erdoğan birini seviyorsa o kişinin başına bir şey gelmeyeceği garantidir bu ülkede. Ama Tayyip Erdoğan birinden hoşlanmıyorsa, hukuku, ekonomisi, siyaseti, iç siyaseti, dış siyaseti üstelik, herkes, sanatçısı, sporcusu hep beraber ona saldırıyorlar. Ve o insanın tutukluluk hali Türkiye'de haklılık gibi anlatılıyor. Oysa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı şu açıklamadaki bir satır bize gösteriyor ki bunun hukukla falan bir alakası yok. Bu nefret kardeşim. Çok basit bir nefret hem de. Adam hala bunu anlatıyor ya. Orada söylediği söz var ya, hepimizin kafasında yer etmek zorunda. Açıkça suç işleyen insanlar görünmüyor bu ülkede. Bu ülkenin Barolar Birliği Başkanı yalandan dolaşıyor sokaklarda. Hikaye anlatıyor insanlara. Abuk sabuk şeylerden bahsediyor. Suçlular kol geziyor. Hakkındaki suçlama bitmiş, beraat etmiş insanlar. Bakın, beraat etmiş insanlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından böyle adlandırılıyor. İnsanların çok dikkatini çekmiyor. Bir kez daha okuyayım o yüzden cümleleri size. Ne olur, kamuoyunda gezi olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında. Kendi kafasında böyle bir zan var zaten. Gezi niye oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak. Alakası yok. Alakası yok. Niye devleti yıkmak istesin insanlar? Bana karışma dedi insanlar ya, bana karışma. Karışma bana. Benim nasıl yaşayacağım seni zerre kadar ilgilendirmez. Ama bakın burada böyle adlandırılıyor. Bu soruşturma kapsamında eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında. Oo, sen karar vermişsin. Biz niye mahkeme yapıyoruz ya? 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ne gerek var kardeşim? Sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak karar vermişsin zaten. Bu insanlar suçlu. Ne yapalım? Ne yapalım? Öldürelim mi? Yok, ölüm cezası yok. Ölüm cezası yok. Türkiye'de bu yok. Devlet aklı da yok ama artık. Ve bu mücadele birilerinin söylediği gibi sadece AKP içinde bir mücadele değil, hepimizin hayatının mücadelesi. Çünkü demokrasi dediğimiz şey adaletten kaynaklanır. Adalet duygusundan beslenir. Eğer adalet duygusu yoksa demokrasinin o insanlara önerdiği herkesin eşit ve özgür şekilde yaşama düşüncesi gerçekleşemez. Demokrasinin temeli adalettir. Eğer adalet yoksa diğer yönetim sistemlerine kaymak an meselesidir. Adını ne koyarsanız koyun, ne isterseniz diyebilirsiniz. Ama şu yazılanlar bize gösteriyor ki ilgisi yok. Ve çok ciddi bir şekilde buradan, yani 2013 yılında Gezi'den hareketle 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimini bağlantılandırmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim alakası yok. Alakası yok. Nereden biliyoruz biliyor musun? Çünkü o gün 2013 yılında sokaklarda olan bizler, senin hala görmezden geldiğin Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ediyorduk. O gün orada o insanları şeytanlaştıran, kamuoyunun önüne atan, palalı itlerin önüne çıkartanlar aynı Fethullahçı şebekeydi. E sen bana anlatsana bu birliktelik nasıl gerçekleşecek? Bu çıkan kararı adaletle ilintilendirmek, bu adalettir, yargı böyle karar vermiştir, boynumuz kıldan incedir, İşte şeriatın kestiği parmak acımaz falan diye değerlendirmek mümkün değil. Bundan sonra ne olacak? Vallahi burada yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararından bahsediliyor ya, ayrıca gözaltı kararı verilmiştir diyor. E o gözaltı kararı kaldırılabilirdi. Yani burada gözaltı kararına gerekçe gösterilen eylemin incelenip bir an önce karar verilmesi, muhtemelen Osman Kavala'nın avukatları, ki hani ben kısıtlı hukuk bilgimin onların 300'de biri olamam, muhtemelen zaten o başvuru yapılmıştır. Muhtemelen yapılmıştır. E o zaman bu gözaltı kararının sonucu çıkabilir. Ama şunu unutmayacağız. Bu belge İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu basın açıklamasındaki ilk iki satır, aslında yaşadığımız adaletsizliği anlatmaya yeter. Ne dün Silivri'de cezaevinden mahkemeden çıkışa o görüntülere gerek var. Ne Osman Kavala ile ilgili tekrar gözaltı kararına gerek var. Burada bu cümleyi okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki birileri zaten hükmü kesmiş. Racon uygulanmış. Niye? Çünkü bu ülkede artık devlet aklı falan yok. Bu ülkede bir kişinin talepleri var. Onun sevgisi, nefreti, öfkesi, şefaati, şefkati, ne derseniz deyin, sadece onlar var. Kalanı yok. Kalanına gerek var mı? O da yok. Niye? E gerek olsa bunlar yaşanmazdı ki. Ortada yaşananı hepimiz gördük kardeşim. Dün. Bunun için umutsuz olmaya falan gerek yok. Bakın yayının sonunda söyleyeceğim, başında söyleyeyim diye tekrar etmiştim. Niye biliyor musunuz? Hiçbir zulüm ebediyen abad olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama bu ülkede bu iktidarın değişimini getirecek olan şey ne adaletsizliktir, ne yanlış dış politikadır, ne şudur ne budur. Sadece ekonomidir. Demokratik yoldan bu iktidarın sandıkta iktidardan düşmesini getirecek olan gecenin köründe pazara gidip ağlayarak alışveriş yapmak, artık toplamak zorunda kalan insanlardır. Çöp karıştırmak zorunda kalan yurttaşlardır. Açlıktan intihar eden insanlardır. Çocuklarıma bakamıyorum deyip tırının kasasına kendini asan kamyoncudur. Çünkü insanlar geçim endeksi içinde artık yerin dibinde sürünürken bir bakanın çıkıp yalan söylemesi kimseyi ikna etmiyor. Sayın Bakan gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Üstelik onun yalancılığını ben ispatlamıyorum. Hani her bakanlar kurulu toplantısının içine öncelikli gündem maddesi diye yazılan şey var ya, Avrupa Birliği ile ilişkiler. Avrupa İstatistik Ofisi söylüyor. Diyor ki 22 ülke var. Siz 20.siniz. Sizden kötü 2 tane var. Kalanları hepsi size fark atmış durumda. Ama yalan artık o kadar rahatladı ki Türkiye'de, istediğiniz yerde istediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. O kadar ki isterseniz 2013'teki Gezi'yi 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimine bağlıyor. İkisinde de sokaklarda olan insanların karşı oldukları grupları, yani Fethullahçı terör örgütünü tam da o insanları yönlendiriyormuş gibi mimleyip ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ve ondan sonra diyorsunuz ki hakkında gözaltı kararı kaldırılmış olsa da, tahliye edilse de, beraat kararı verilmiş olsa da benim için suçludur. Çünkü Türkiye'de devlet aklı falan yok artık. Yok. Bir kişinin aklı var. Bir kişi ne diyorsa o olsun isteniyor ama demokrasi bu değil. Buna ikna olmak, rıza göstermek zorunda değiliz hiçbirimiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Niye aynı şeyleri düşünelim biz ya? Herkesin aynı düşündüğü bir ülke ne kadar tatsız, ne kadar yavan, ne kadar uyduruk bir yer olur düşünsenize. Bizim aynı ülke için farklı hayallerimiz var. Hepimizin farklı hayaller kuruyoruz biz. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı cumhuriyete bağlıyız. Hepimizin ortak özlemi demokrasi. Biz kimden geldiğine bakmadan darbenin karşısında durabilen insanlarız. Niye? Çünkü bizim için adalet tanrıçası Temis'in gözünün neden kapalı olduğu çok net. İnsanları kişiliklerine göre, bize yakın olup olmadıklarına göre değerlendirmiyoruz biz. Haklılık bizim borcumuz sadece hakikate. Kalanı yok. Geçin bunları. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun diyenler için. Şöyle... Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Hayır. YouTube kanalını açın. Oradaki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ve büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Abone ol tuşu göreceksiniz. O tuşu tıklarsanız yayınlar size açık bir şekilde gelecek. Yanındaki zili tıklarsanız yayınlar başlamadan haberdar da olacaksınız. Ama orada bir de katıl tuşu var. İsterseniz bu yayını aylık bir takım küçük desteklerle katkıda da bulunabilirsiniz. Bu kadar mı? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.